Radyo Doktoru. Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar. Yine güzel bir Perşembe günündeyiz. Saat 14.03 ve biz yine hayatınıza radyodan dokunmak için hazırız. Ben Özgür Aksoner.
Ben Ebru Cengiz.
Bugün yine ilginç konularımız, önemli konularımız ve konuklarımız olacak. Ve biz de haliyle soracağız, cevaplar arayacağız. Sizler de bize katılın. Sizin de sorularınızı cevaplayalım. Hatta ilk ağızdan öğrenelim. Telefonla ulaşmak isterseniz 090-312-463-3419 463-3421 elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden ya da sosyal medyadan Radyo Doktoru yazarsanız bize ulaşır. Mesajlarınızı, isteklerinizi, sorularınızı iletebilirsiniz. Biz şimdi bir müzik arası verelim. Hemen ardından Hollanda'ya gideceğiz. Yusuf bize yine son gelişmeleri ya da biz görüşmediğimiz sürede biriken olayları anlatacak. Ne var ne yok Avrupa'da sağlıkla ilgili haberler, onları öğreneceğiz. Ardından canlı yayın konuğumuz var. Profesör Doktor Necat Akar, çocuk hastalıkları uzmanı, Top Etüt Tıp Fakültesinden öğretim üyesi ve ona da soracağımız önemli konular var. Neler soracağız ona?
Öncelikle kitabını konuşacağız. Hocamız bu sefer diğer sadece tıp hekimi değil diyeceğim. İyi bir araştırmacı ve yazar. Önce kitabını konuşacağız. Anadolu'da bir hekim Albert Einstein adına bir kitabı var. Öncelikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren çocuk hastalıklarını, neler değişti o zamandan bugüne onları konuşacağız. İkinci bölümde hocamızla gene bir hematolog aynı zamanda FMF dediğimiz ailevi Akdeniz ateşi ve Akdeniz anemisini konuşacağız.
Ki çok karıştırılıyor bunlar.
Evet.
Ayrımını, tedavilerini konuşacağız. Soruları olanların da sorularını alacağız. Şimdi kısa bir şarkı aramız var. Hemen ardından devam edeceğiz.
Umutsuz oldu bir anda sevmek isterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın? Kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa hemen tatlı uykundan uyan, çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Sevmek isterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın? Kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa hemen tatlı uykundan uyan, çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam.
Hep öyle kal dedi. Keşke hep öyle kalabilsek. İşte hep öyle kalamıyoruz.
Genç, sağlıklı, dinamik.
Ama bunun için bir şeyler yapabiliriz en azından. Bunu uzatabiliriz. Hep konuşuyoruz zaten. İhtiyacımız olan sadece farkında olmak, daha bilinçli davranmak. Bazı bununla ilgili gerekli işler var, onları yerine getirmek. Zaten sonrasında her şey çok daha iyi oluyor.
Evet, spor, beslenme ve düzenli sağlık kontrolü.
Evet, doktor kontrolü çok önemli. Bu arada hemen biz Hollanda'ya gidelim. Yusuf Özkan hattımızda bizi bekliyor. Hoş geldin Yusuf, merhaba.
Merhaba Özgür, merhaba Ebru.
Merhabalar.
Hollanda'ya selamlar. Hollanda'da kış etkisini göstermeye başladı mı?
Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse yaz yeniden geldi. Şu anda 25 derecenin üzerinde sıcak var.
Şahane.
Şaşırtıcı bir durum içinde. Bekliyoruz.
Evet evet. Yok, şikayet etmeye gerek yok. Tadını çıkarın.
Kesinlikle.
Bizde de öyle. Şu an 23-24 derecelerde seyrediyor. Biz de seviniyoruz. Pastırma sıcağı diye isim geliyor ama sanki daha zamanı değil gibi.
Sanıyorum biraz daha var galiba.
Biraz daha var.
Ama yani ben kendi adıma şikayetçi değilim söylediğin gibi.
Evet, evet.
Keşke hep böyle olsa.
Keşke. Hele hele Avrupa'da bu iş biraz daha kıymetli çünkü güneşi ne kadar görseniz o kadar kar.
Kesinlikle.
Peki evet, o zaman haberlerimiz neler? Neler getirdin bize?
Farkında olmak dedin. Hemen bir farkındalıkla ilgili haberle başlayalım. Meme kanseri konusunda, erkeklerde meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için uğraşıyor Hollanda. Çünkü çoğu erkeğin meme kanserinden bir haber yaşadığı ortaya çıktı. Hollanda'da yapılan araştırmalara göre meme kanserine yakalanan erkeklerin %40'ı böyle bir hastalığın varlığından bile haberdar değil. Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse yıllardır sağlık haberliği yaptım. Bu sektörü biraz bilen bir insan olarak ben de çok fazla bu işin bu kadar ayrıntılı farkında değildim. Yani genelde meme kanseri kadınların sorunuymuş gibi bilinirdi. Ancak iyi, çok ciddi bir şekilde erkeklerin de meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. İşte bu nedenle Hollanda'da Utrecht ve Amsterdam tıp fakültelerinin de öncülüğünde bir internet sitesi kuruldu. manometbostkansu.nl yani göğüs kanserli erkekler.nl adlı internet sitesinde hastalığın oluşumu, tedavi yöntemleri, erkeklerin bunu nasıl fark edebilecekleri gibi çok sayıda bilgilendirici maddeler yer alıyor. Bu konuda erkeklerin yeterince bilgi sahibi olması için gerekli her türlü bilgi ve buna yönelik daha önce bu hastalığı geçirenlerin deneyimlerinden de oluşan çok sayıda bilgi yer alıyor. Ve amaç bir an önce toplumun geniş kesimlerinin erkeklerin bu konuda bilgi sahibi olması ve birçoğumuzun bilgi sahip olduğum yanılgının meme kanseri, göğüs kanseri sadece kadınlara özgü bir hastalıktır anlayışını yıkılıp erkeklerin de ciddi bir şekilde bu hastalığa yakalanabilmenin farkına varılması gerekiyor. Çünkü hep sizlerde altını çiziyorsunuz, erken tanı çok önemli. Bu tür rahatsızlıklarda tedavinin başarıya ulaşabilmesi için yani erken test edilmesi ve buna yönelik tedavinin uygulanması gerekiyor. Ve ne yazık ki erkekler de bilinmediği için çok vakalarda tedaviye geç kalındığınız diyor. İşte bu nedenle bu gizlinin önlenmesi için yoğun bir kampanya, yoğun bir çaba sarf ediliyor.
Evet, evet. Genç nesil bu konuda biraz daha iyi ama nüfus kağıdı biraz eski olanlara baktığımızda bu konunun dediğin gibi sadece kadınlarda olduğu düşüncesi var. Çünkü öyle görmüşler. Etraflarına çok fazla denk gelmemiş. Belki deneyimlememişler, şahit olmamışlar.
Ama biz iki hafta önceki programımızda erkeklerde meme kanseri konusunda da bilgilendirmiştik.
Bilgilendirdik. İşte dediğim gibi gençler bu konuda biraz daha bilinçli ama işte yaş biraz ilerledikçe bu konuda biraz daha umursamaz davranılıyor. O yüzden her yaşta bununla ilgili bilinçli olmak
lazım. Bir de bir tansiyon ilacı var, bir grup. Erkeklerde memede büyüme yapıyor. Aslında bunu...
Ona ne isim veriliyordu?
Jinokomast.
Jinokomast.
Bunu tek taraflı da olabiliyor. Hastalar genellikle ilaç prospektüsünü okuyorlar. O kağıtlarda işte memede büyümeyi de görünce onu ona
ilişkilendiriyorlar.
Evet. Böyle yapmamak lazım tabii. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman hemen hekimimize başvurmak lazım.
Evet. Başka ne haberler var Yusuf?
Belçika'dan sevindirici bir haberimiz var Özgür. Belçika'da Selad adlı bir biyoteknoloji şirketi çok ciddi bir açıklama yaptı. Kanser konusunda dünya çapında bir ilke imza attıklarını açıkladılar. Yeni bulunmuş bir ilaç ve ilk kez kemoterapiye gerek kalmadan bir kanser türünün tedavi edildiğini açıkladılar. Bir tür kemik iliği kanseri olan akut miyolit lösemi hastalığının ki bu hasta daha önce hiçbir tedaviye cevap vermemiş ve bu firmanın, Belçikalı firmanın ürettiği ilaç sayesinde kemoterapiye gerek kalmadan hastalığın kendiliğinden iyileştiği belirlenmiş. Amerika ve Belçika'da çeşitli hastalığı üzerinde denenmiş bu ilaç ve demin de belirttiğim gibi bu akut miyolit lösemi, AML adı verilen lösemi türünde de çok düşük miktarda bir ilaçla tedavinin başarıya ulaştığı belirtildi ve bunun diğer kanser türleri açısından da umut verdiği ve şirketin buna yönelik çalışmalar yaptığını açıkladı şirket sözcüsü. Daha önce de kolon kanserinin tedavisinde olumlu sonuç aldıklarını belirtti ve testlere devam ettiğini, bu konuda çalışmalara hız verdiklerini ve önümüzdeki süreçte diğer kanser türlerinin de kemoterapiye gerek kalmadan tedavisi konusunda yoğun çaba harcadıklarını ve şu anki göstergelerin olumlu olduğu, bu konuda oldukça umutlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirtti. Dileriz başta olur, kemoterapiye gerek kalmadan bir anlamda geniş kesimlere ulaşabilirler.
Evet, bir de şekerle ilgili bir kampanya var sanırsam. Onu da hemen hızlıca söylersen çok seviniriz.
Evet, bu hafta özellikle bir kampanya başlatılıyor. Gıda endüstrisi ve marketlerin daha düşük oranda şekerli gıdalar satması konusunda Hollanda Diyabet Fonu bir kampanya başlatıyor. 2015 yılında gıda sektörü, catering firmaları, süpermarketler Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile masaya oturup bir sözleşme imzalamışlardı. Çünkü aşırı şeker içeren gıdalar sayesinde özellikle B2 tipi diyabet oranının oldukça arttı ve 1 milyondan fazla Hollandalı'nın bu hastalıktan muzdarip olduğu belirtilmişti. İşte bunu önlemek için daha düşük şeker oranı içeren gıdaların raflarda yerini alması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ancak uygulamada bunun oldukça yavaş ilerlediği belirtiliyor ve Hollanda Diyabet Fonu artık bir an önce bu konuda somut adımların atılması için hem gıda sektörüne hem de siyasi alanda bakanlıklar ve parlamento üzerinde baskı oluşturmak için bu hafta kapsamlı bir kampanya başlatıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf. Hollanda'ya selam. Sana da iyi çalışmalar diliyoruz.
İyi yayınlar. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
Hoşçakal. Evet, şimdi kısa bir aramız var. Hemen ardından Profesör Doktor Necdet Akar canlı yayın konumuz olacak ve çok keyifli bir sohbet yapacağız kendisiyle. Sizin de sorularınız varsa iletebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından buradayız. İşte telefon numaralarımız. 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Bekliyoruz.
derneği özleriz. Denizini arayan akarsulara benzeriz. Pencereler bırak açık kalsın, geceleri yağmurlar yağsın. Güne bakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyüdü Yakamos deniz, ardından koştuğumuz sonbaharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemesek de geriye, ardından koştuğumuz son zaman.
...14.20 Türkiye'nin saatleri... ...Radyo Doktoru Tümuz ile devam ediyor... ...aramıza yeni katılan dostlarımız varsa... ...hemen hatırlatalım... ...bugün önemli konular konuşuyoruz... ...ve şu an canlı yayın konuğumuz... ...Profesör Doktor Necat Akar... ...çocuk hastalıkları uzmanı... ...Top Eti Tıp Fakültesi'den öğretim üyesi... ...önemli olan aslında burada... ...çocuklarla ilgili olan bölüm ve... ...bugün konuşacağımız çok... ...Türk pediatrisi için çok önemli bir ismin... ...hayatını anlatan bir kitap... ...Anadolu'da bir hekim Albert Einstein... ...öncelikle hocam hoş geldiniz...
...teşekkür ederim...
Şimdi Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuk sağlığı uzmanlığının gelişmesinde önemli katkıları olmuş bir isim. Ve önemli bir mihenk taşı diyebiliriz bununla ilgili olarak.
Kesinlikle.
Ve bununla ilgili de çok güzel bir kitabınız var.
Teşekkür ederim.
Bu kitap gerçekten özel bir kitap. Çok yoğun araştırmaları ve çok yoğun çalışmaları gerektiren bir kitap ki kitabı inceledik. Yani ben çok etkilendim kitaptan.
Teşekkür ederim.
Çok güzel bir kitap. Mutlaka okunması gereken bir kitap. Öncelikle Albert Einstein'la başlayalım. Kimdir? Kısaca bilgi alalım. Önce bilgimiz olsun. Sonra da kitapla ilgili detayları konuşalım.
Şöyle izin verirseniz Einstein'la tanışmamı anlatayım.
Çok seviniriz.
Bir deniz kenarında bir roman okumuştum. Okuduğum roman bir Alman hocanın Hitler döneminde dershanesinde olan bir olayı anlatıyordu, aktarıyordu. Ben öğretim üyesi olarak çalışıyordum Ankara Üniversitesi'nde ve daha yenice profesör olmuştum. Alman hocanın dershanesinden bir Alman Erika isimli kızı Hitler'in SS'leri gelip çıkartıyorlar ve alıyorlar. Ders verirken dersin masumiyeti vardır. Yani dersten hiç kimse öğrenciyi dışarı çıkartamaz. O öğrencinin dışarı atılması ya da öğrencinin sınıfta tutulması tamamen o dersi veren öğretim üyesindir. Bu paragraf beni çok etkilemişti. Eşime sordum, dedim ki ya böyle bir durum olsaydı eğer ben ne yapardım? Çünkü ben hocayım. Ben ne yapardım? Şimdi biz tabii yaşlı bir kuşağız. 1970'leri, 80'leri yaşamış bir kuşağım ben.
Genç duruyorsunuz hocam.
Yok değil. tabii o dönemlerde bizim sınıflarımızdan ya da eğitim aldığımız yerlerden öğrencileri polis alıp götürürdü ya da jandarma alıp götürürdü.
Ya buna tabii, tanıklık ettiniz yani.
Ettiğim için tabii çok etkilendim. Çok üstünde durmadık. Bu kitap aslında okuduğum roman Ahmet Yurdakul'un. Biz... Yorgun Çanlar kitabıydı. Çok güzel bir roman. O kitap bittikten sonra başka bir kitaba geçtim. Demirtaş Ceyhun'un Biz Karabıyıklı Türkler diye bir kitabı. Onun bir sayfasına gelince bir isimle karşılaştım. Diyor ki Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'nin kurucusu Albert Einstein. Şimdi ben o klinikte yaklaşık o okuduğum anda 25-30 yıldır çalışan bir asistandım. Hoca oldum. Böyle bir isim duymamıştım.
İhmal mi yoksa?
Onu şimdi burada söylemeyelim. dedim ki bu adamı araştırmak lazım. Hı hı. Ben biraz meraklıyım. Yani merak çok güzel bir şey. Bazen de işte böyle 20 yılınızı alıyor. araştırmaya başlayınca gördüm ki Albert Einstein aslında Türkiye'de özellikle Ankara'da modern pediatrinin önünü açan kişi. Türkiye'ye gelişi Hitler'den kaçarak geliyor ve 15 yıl Türkiye'de kalıyor. Avrupa'nın sayılı sosyal pediatristleri, yani sosyal alanda uğraşan çocuk hekimlerinden bir tanesi. 1933 üniversite reformu çerçevesinde Türkiye'ye çağrılan Alman hocalardan, Yahudi hocalardan.
O dönemde birçok aslında mühendis, evet, avukat ve birçok da bu konuda uzman kişiler
600'ün üstünde davetli zaten olarak gelen gelmişti, var. Evet. Bir de kendiliğinden gelenler var. Hı hı. Şimdi buradaki hedef şuydu o dönemde. Cumhuriyetin bir üniversitesini kurmak. Üniversiteyi kurarken de ilk tıp fakültesini kurmak. Tek istedikleri o. Ve Ankara'da bir tıp fakültesi kurulacak. Onun için de öğretim üyelerini davet ediyorlar. Ankara Üniversitesi'nin kuruluşu 1946'dır. Tıp fakültesinin kuruluşu 45'tir. Tabii araya savaş girdiği için gecikmiştir ama gelen 3 kişi oranın hocaları olmuştur. Bunlardan bir tanesi Albert Einstein'dır. Einstein asistan yetiştirmeye başlar. Fakat esas önemli olan Türkçeyi çok kısa sürede öğrenir. Derslerini Türkçe verir. Harika. Vermeye başlar. Refik Saydam o sırada Sağlık Bakanı'dır. Hani biliyorsunuz 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıkarken yanındaki 3 hekimden bir tanesi Refik Saydam'dır. Refik Saydam bir gün Einstein'ı yanına çağırır. Kendisi de Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da bulunmuştur. Onun için Almancası çok iyidir. Şöyle der Einstein'ı. Seni der görevlendiriyoruz. Anadolu'ya git. Köyleri dolaş. Bize bir rapor hazırla. Ama der rapor kesinlikle Alman gözüyle olmasın. Bu çok önemlidir. Yani bir yabancı gözüyle olmasın ama bize düzgün bir rapor ver. Biz anne çocuk sağlığı konusunda ne yapabiliriz? Einstein eşiyle beraber, ilk asistanı Selahattin Tekant rahmetli oldu. Onunla beraber Anadolu'yu dolaşır. 25 vilayet, 25 bin kadınla birebir konuşur, çocukları muayene eder. Ve bunu rapor olarak bakanlığa sunar. Önce 37'de, sonra 38'de. İlginç olan bu. Ama bu arada asistanları yetiştirmeye başlar. Asistanlardan bir tanesi Manisa'da tanıştığı İhsan Doğramacı'dır. İhsan Doğramacı daha sonra hem Hacettepe'nin hem de Bilkent'in kurucusu olan hekim hocamız. Ve İhsan Hoca ile görüştüğüm zaman şöyle dedi. Aslında ben sıradan bir hekim olmak istiyordum ama Einstein'la tanıştıktan sonra çocuk hekim olmaya karar verdim.
Yani hayatınızı değiştirdi.
Onun hayatını değiştirdi. Evet.
Hepimizin aslında. Aslında
evet. Sonra tıp fakültesi kuruluyor 45'te. Çocuk kliniğinin başına geçiyor. Yanına Bahtiyar Demir'i alıyor. Sabiha Cura'yı alıyor. Birisi Ankara Tıp çocuğun devamını sağlıyor. Diğeri Ege Üniversitesi'nin çocuğunu kuruyor. Ve bugün o 3 ana dal bütün Anadolu'daki özellikle üniversitelerdeki çocuk kliniklerinin devamı oluyor. Yani böylece Einstein aslında bir çınarın başlangıcı diyebiliriz çok rahatlıkla.
Çok çok önemli bir aslında başlangıç. Çok önemli bir konu. Eğer bugün çocuklarımız sağlıklıysa, biz sağlıklıysak, bugünlere kadar gelebildiyse bir nesil, aslına bakarsanız buradaki atılan adımlar ve temeller bugünleri sağladı.
O dönem gelen bütün Alman hocaların attıkları temeller aslında Türkiye'deki belki gelişme gene olacaktı yıllar içerisinde ama hızlandırmıştır. Her branşta, her dalda bunu ile sadece tıp olarak algılamamak lazım. Birçok temel bilimlerde de atılımlar yapılmıştır. O nedenle 1933 üniversite reformu, Mustafa Kemal'in ileri, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü bize bunu sağlamıştır. Ben açıkçası oradan başlamakta yarar var diye düşünüyorum.
Çok da iyi düşünüyorsunuz. Bir de hatırlatma yapalım. 19 Ekim 1945 Cuma günü saat 11'de Cebeci Hastanesi'nde, Gülhane Büyük Dershanesi'nde törenle Ankara Tıp Fakültemizde eğitime başladı. Onu da hatırlatmış olalım bu arada.
Bugün yıl dönümü yani.
Evet, yıl dönümde kutlamış olalım aynı zamanda. Yeri de gelmişken tam da konuyla alakalı olarak da ne kadar mutluluk verici, sonsuz olsun diyelim. Yani uzun yıllar değil, sonsuz olsun dileyelim.
İnşallah.
Bir de aynı zamanda da sosyal değil mi? Hani böyle halkla çok iyi diyalog kuran, Türkçe konuşan, aynı zamanda da fotoğrafçılık yönü olan birisi.
Kitaptaki ilk, fotoğraflara bayıldım. İnanılmaz mi? Fotoğraflar. Ki bence onlardan sergi açılmalı bence o fotoğraflarla. Gerçekten.
Şöyle açıldı. O fotoğraflar da çok ilginç.
Bak bilmiyoruz bunları. Evet.
Şöyle ailenin elinde sadece albümden çıkma birkaç fotoğraf var. İlk benim orijinal kendisi tabii diyor fotoğraflarını. Selahattin Tekant İzmir'de onunla görüşmem sırasında bana şöyle söyledi. Ben o zaman biraz delikanlıydım. Dedi ki delikanlım bu fotoğrafları sana emanet ediyorum. Eckstein'in çektiği ve kendi tabettiği fotoğraflar. Onlardan ben 2-3 defa sergi açtım. Eckstein'i ön plana çıkartacak şekilde. Aile bunların negatiflerinin İstanbul'da Alman Arkeoloji Enstitüsü var. Orada saklanmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine orayla temasa geçtim. Gerçekten Eckstein'in bütün fotoğrafları, negatifleri onların elinde. Ben tabii mesleki icabı çocuklar seçici algım olduğu için anne çocuk fotoğraflarına ağırlık verdim. İşte onları işte albüm haline getirdik. Kitaplarında kullandık. Onlar izin verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Ben seferinde.
Ben de mi kestim, böldüm kusura bakma. Yok. Araya girdim, heyecanlandım.
Çok ilginç geldi. Ben de ilk o fotoğrafı görünce çok heyecanlandım. İlk 10 liramızın üstünde 3 tane kadın resmi var. Ve o fotoğrafı da çeken Eckstein.
Mesela bu çok da bilinen bir şey değil mesela. Evet.
1942 yılında tedavüle çıkmıştır o para. O üç kadın aslında ortadaki kızdır. Hı hı. Okuldan gelmiştir. O fotoğrafa zorla girmiştir. Çekilmiştir o fotoğraf. Çok ilginçtir bu. Bolu'nun Bürnük köyündedir aslında çekilmesi. Şöyle söyleyeyim. Yıllar sonra 99 yılında ben bu fotoğraflarla sergi yaparken o fotoğrafı fotokopisini, çünkü orijinali çok pahalıydı. Hem yani bireysel olarak onu ödeme şansım yoktu. Fotokopisini çekip serginin orijinal fotoğrafıyla yan yana koymuştum. Ve tabii çok doğal olarak serginin göz alıcı fotoğrafı. Yani insanı
ilgi çekti.
Biz eve gittik. Döndüğümüzde bir baktım para, orijinal para orada duruyor. Tabii çok şaşırtıcı geldi benim için. Herhalde dedim benim doktor arkadaşlarım, öğrencilerim, asistanlarım bana sürpriz yaptılar. Satın alıp getirdiler. Meğerse öyle olmamış. Bir gece önce o bölümde çalışanlardan bir hanım, genç hanım geliyor, sergiyi gezmeye başlıyor. Daha kapı açılır açılmaz onu görünce diyor ki diyor bu fotoğraftaki kadın benim annem. Ve hemen abisini arıyor. Annemin diyorlar tek fotoğrafı var genç kızlık. O da bu paranın arkasındaki fotoğraf. Getiriyorlar. Kadıncağız Bolu'dan getirdiler. Nazife Hanım. Allah rahmet eylesin. Sonra 5 yıl kadar sonra öldü. Kadın televizyonda falan çıktı. İşte böyle. Bu kitabı yazarken zaten hep tesadüfler inanılmaz biçimde karşımıza çıktı. Fotoğraflardan bir tanesi de New York Dünya Fuarı var 1939'da. Orada sergilenmiştir. Otmar Felşi var. Meşhur Cumhuriyet'in fotoğrafçısı. Onun fotoğraflarıyla yan yanadır. Tabii onların da hikayesi var mı? Herhalde programımız çok uzayacak.
Yani kısaca ufacık şeyler bahsedebiliriz tabii çok uzatmadan.
Bu halk sağlığında çalışma yapmak çok zordur. Hem dilinizin olması gerekir, tabii, hem Anadolu. Çok iyi iletişim kurmanız gerekir. Anadolu ve hani 1930'ların Anadolu'su. o zamanki hastalardan ya da hastalarından sizin iletişim kurabildiğiniz o çocuklardan böyle güzel anılar var mıdır? Nasıl anlatırlar?
Raporlardan dolayı ya da bildiğiniz,
tabii bir de fotoğraflardan da hani böyle çok halka yakın birisi olduğunu tahmin edebiliyorum. O zaman da 1930'lu yıllarda bu kadar kolay değil bayanların fotoğraflarını değil mi çekmek?
Çok da samimi, çok da hoş fotoğraflar.
Evet.
İnanmayacaksınız ama aslında o dönem daha kolay çekmiş Eckstein. Şimdi benim bir projem var. Eckstein'in gittiği yerlere gidip fotoğraflamaya çalışıyorum.
Bugün daha zor.
Çok daha zor. Yani gerçekten sanki daha muhafazakarlaşmış bir topluma doğru kayıyoruz. Hatta Kayseri'de eşim de yanımda olmasına rağmen bir çeşme var. Kadri Bey Çeşmesi. Onun fotoğrafını çekiyorum 1928'de. Başında da bir güğüm, güğümünde de başında bir kadın var. Rica ettim. Yani siz görünmeyeceksiniz. Yani sizin yüzünüz görünmeyecek ama fotoğraf böyle çekilecek. Kadın kabul etmedi. Yani hemen kaçtı. Tabii insan üzülüyor ama yapacak da çok fazla bir şey açıkçası yok. Yani istemedikten sonra fotoğraf çekemezsiniz. Sonuçta şey, paylaşım var ya, hani işte bu zamanı teknolojisi. Belki de ondan çekindi, o da olabilir. Ama dediğiniz gibi çok zor şey, iletişim kurmak. Eckstein bunu başarmış. Yanında eşi var, Erna.
Ve asistanıyla.
Asistanı var. İşte bu işlere götürmüşler.
Peki öyle böyle anlatılan, yazdığınız kitapta da olan anılar var çeşitli. Oradan çıkardığımız nasıl birisiymiş kişilik yapısı olarak?
Çok yumuşak. Çocuklarla, nasıl söyleyeyim, gerçek bir çocuk doktoru gibi oyun oynayarak muayene ediyor. Yani çocuklar çok mutlular. 20'ye yakın onu muayene ettiği, anılarında yer alan hastasına ulaştım. Hiçbirinden negatif geri bildirim almadım. Hepsi staşla bahsediyorlar. Ve çok rahat olduklarını, onun yanında kolaylıkla onunla iletişim kurduklarından bahsediyorlar. Zaten hem o yönüyle hem de bilim adamı yönüyle de çok farklı. Anadolu'da çok sık görülen bir hastalık var o dönemde. NOMA diye. Şimdi sadece bazı kanser hastalarında görülebiliyor. Bir çeşit mikropla, spiroketlerle olan bir hadise. Ona yeni bir tedavi modeli geliştiriyor o dönemde. Ölüm oranını %70'den %30'lara çekiyor. Bu da çok büyük bir başarı o dönem açısından, yani savaş döneminde. Bilim adamlığı yönü de ayrı. Çok ilginç, günlük tutuyor. Yani rapor hazırlamasının dışında. Günlükleri de oradaki günlük yaşamla ilgili bilgiler veriyor. Onun orijinali de şu anda Düsseldorf Üniversitesi'nde. Biz onu da Türkiye'ye getirip, Türkçe'ye çevirip işte kitabımızın içine koyduk. Belki ileride araştırıcılar için çok hoş bir şey
çok
olabilir.
Önemli bir kaynak, yani çok büyük bir iş yapmışsınız. Çok önemli bir iş yapmışsınız.
Büyük
ellerinize sağlık.
Büyük olduğunu zannetmiyorum ama ufak bir şey.
Sizin için ufak ama.
Yani ben okurken çok heyecanlandım.
Çok çok çok keyifli.
Çok da keyif aldım.
Teşekkür
ederim. Ellerinize sağlık. Şimdi kısa bir ara verelim. Sizi yorduk. Bu arada ayrıca teşekkür ediyoruz. Sesiniz kısık olduğu halde bizi kırmadınız ve bizim sorularımıza cevap veriyorsunuz burada. Kısa bir biz bir çay molası verelim. Boğazımızı biraz yumuşatalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Kıvrılırken kendin alanına tut. tutunur geçmiş yıllarına, tutunur anılarına. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Adımlarımızdan yoruldu yollar. Kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Yaşayacaklar. Unutulur mu yoksa bir gün? Sesler yüzler sokaklar. Bunca yaşamışlıktan sonra hiç unutulmayacaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Yankısı kalmadı seslerin odalarımızda. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Yankısı kalmadı seslerin odalarımızda. Sahipleri çoktan öldü.
14.41 saatimiz Radyo Doktoru Tümüz ile devam ediyor. Sevgili hocamız Profesör Doktor Nejat Akar şu an canlı yayın konuğumuz. Az önce çok keyifli bir konudan bahsettik. Albert Einstein'in Türk pediatrisine neler kattığını, eğer kaçırdıysanız hemen hatırlatmış olalım, nerede kaldık. Ve bunun üzerinde bizim hayatımızı, ülkemizi, hatta hocamızın da hayatında birçok şeyi değiştirmiş, bugünlere kadar getirmiş. Uzun yıllarını vermiş bu araştırmalara ve harika da bir kitap yazmış. Anadolu'da bir hekim Albert Einstein, mutlaka bulun, edinin, okuyun. Nelere aslında bir tarihe nasıl tanıklık edeceğinize görün. Bizim doyamadık Ebru'yla az önce aramızda da konuşurken. Sizin hayatınızda bu hikayeler başka şeylere de sebep olmuş mesela. Onları da soralım.
Teşekkür ederim. Bir kere... Yazar demeye başladılar.
Ama öyle.
En şey tarafı yok, ben yazar değilim. Sadece var olan araştırmayı döküme getirdim. Onu söylemekte yarar var.
Ankara Üniversitesi'ndeki hocalar böyle oluyormuş.
Evet evet.
Onu bilemiyorum.
çok tevazu davranıyorlarmış.
Şöyle fotoğraflardan yola çıkmakta yarar var. Bir fotoğrafı 1939'da New York'ta Dünya Fuarı'nda Türkiye pavyonunda sergilenmiştir. Otmar Ferşi'nin fotoğraflarıyla beraber 1939 aslında çok önemli bir tarih. Tam Dünya Savaşı başlamadan önce ve Türkiye'nin Amerika'da açtığı ilk sergidir. Türkiye'yi tanıtmak için. İnanılmaz insanlar vardır. Şöyle söyleyeyim. Bir birlik vardır insanların içinde ve tek hedefleri Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtmaktır. Bunun içinde dinsel farklılıkları olanlar vardır. Milliyet farklılıkları olanlar vardır. Köken olarak farklılık olanlar vardır. Osmanlı hanedanından olanlar vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelenler vardır. Yani bir karma topluluk söz konusudur. Burada isim vermeyeceğim. Sosyalistler de vardır içinde. Daha sonradan Komünist Parti kuranlar da vardır. Ama tek hedefleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti'ni, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni orada tanıtabilmek. Tabii bu beni çok etkiledi. Böyle bir ufkumu açtığı için konulardan bir tanesi buydu. Şimdi bir başkası da şu. Eşi Albert Ekstein'in bir günlük tutuyor. Günlükleri de elime geçti. İlginç olan İngilizceydi Allah'tan. Okurken şöyle bir hikayeye denk düştüm. Avrupa'da öksüz Yahudi çocuklar var, 200 kadar. Bunların Filistin'e geçmeleri gerekiyor 1941-42 yıllarında. O sırada İngilizler Filistin'e göçleri kesinlikle engelliyorlar. Fakat tabii konu çocuk olduğu için bakılıyor ki bunlara izin verilirse iyi olacak. Albert Ekstein devreye giriyor. Refik Saydam çok yakın arkadaşı rica ediyor. Ve bu çocuklar Refik Saydam'ın özel izniyle Filistin'e geçiyorlar. Ekstein çifti aradan 2 sene geçtikten sonra Filistin'e gittiklerinde bu çocuklarla karşılaşıyorlar. Bu çocuklar Ankara'da tren garında karşılanıyor. Hepsine yiyecek, çikolata, çiçek vesaire veriliyor. Ve keyif içinde Türkiye'den geçip Filistin'e gidiyorlar. Bu Türkiye açısından çok önemli bir hikaye. Daha sonra başka arşivlerde de yıllar sonra gösterildi ki gerçekten yanlış hatırlamıyorsam şu anda 186 çocuk böylece Filistin'e geçmiş oluyor.
Savaş döneminde kurtulmuş oluyorlar.
Evet. Bunu araştırırken başka bir hikayeyle de karşılaştım ama o konumuzun dışında olabilir. Tam o dönemde Yunanistan'da çok büyük bir abluka var. Bir yandan deniz ablukası İngilizler, bir yandan Almanlar işgal etmiş vaziyette. O nedenle halkta açlık var. Yaklaşık 300 bin kişi ölmüş vaziyette açlıktan o dönemde. Atina, Pire ve Türkiye devreye giriyor. Yardım götürüyor. Çok meşhur bir gemi var, Kurtuluş. Belgeseller yapılmıştır, kitaplar yazılmıştır. Hepsi şöyle biter. İşte Kurtuluş seferliğini batarak tamamlıyor. Şimdi bir gemi batarsa kahraman olur. Kurtuluş kahraman oluyor, Kurtuluş gemisi. Ama batmazsa jilet olur. Bu denizcilerin bir tabiridir.
Tabiridir, evet.
Kurtuluş için yapılan bütün belgesellerin sonu şöyle bitiyor. Kurtuluş battıktan sonra görevi Dumlupınar aldı. Şimdi Dumlupınar, Dumlupınar'ı kimse bilmiyor. Yani herkesin bildiği Dumlupınar deniz aldı. Hı hı. Ama bu bir şilep. Dumlupınar'ın bir görevi var. 1000 öksüz Yunan çocuğu Türkiye'ye getirecektir. Ve Türkiye onları besleyecektir. Resmi bildiri şudur. Savaş bittikten sonra bu 1000 çocuk asimilasyona uğramayacak ve tekrar Yunanistan'a iade edilecektir. Dumlupınar 6 sefer yapıyor. Yani Kurtuluş'tan daha fazla sefer yapıyor. Açlık fotoğraflarını Yunanistan'ın dışına çıkartan kişi, sansür olmasına rağmen, bir Türk Kızılay görevlisidir. Feridun Demokan. Böylece İngilizler ablukayı açmak zorunda kalıyorlar. Bu fotoğraflar dünya basınında Life dergisinde çıkıyor. Ve çocuklar gelmiyorlar tabii sonuçta. Abluka açılınca problem ortadan kalkıyor. Bugün eğer giderseniz Atina'ya orada hala Kurtuluş diye bir sokağı rahatlıkla görebilirsiniz. Bir de böyle bir hikaye yol açtı. Bitmiyor. Yani böyle bir sürekli bir devinim içinde bu Ekstein hikayesi. Ama sanıyorum herhalde bu konuşmaya noktayı koyduk.
Evet, çok iyi. Çok güzel. İyi bir araştırmacısınız. Bu konu hakikaten bitmez ama.
Böyle dinliyorum yani. Evet. Dalıp gidiyorum.
Evet, ama ben talisemi diyeceğim. Başta anonsla söyledik. Evet. Konuşacağız dedik.
Evet, talisemi
soralım. Akdeniz anemisi nedir hocam?
Akdeniz anemisi bir kan hastalığı. Hı-hı. Tedavisi var artık. Önlenebilir bir hastalık. Bakanlığımız bu konuda çok belirgin çalışmalar yaptı. Türkiye'nin şu anda bildiğim kadarıyla 18 merkezinde tarama yapılıyor evlenecek çiftlere ve onlara genetik danışma veriliyor. Eğer çiftler her ikisi de taşıyıcısı, o takdirde genetik danışmayla doğum öncesi tanı kendilerine öneriliyor. Hamile kalabiliyorlar, doğum öncesi tanıyla da sağlıklı bir çocuğa sahip olma şansları oluyor. Eğer ilk çocukları talisemik olarak doğduysa o takdirde gene bakanlığın destekleriyle doğum öncesi in vitro fertilizasyon aracılığıyla preimplantasyon genetik tanı yapılıp birinci çocuğun bağışıklık sistemine uygun ikinci kardeşin doğması sağlanıyor. Böylece ikinci kardeşin kordon kanından birinci çocuğa da tedavi yapma şansı oluyor. Yani yavaş yavaş talisemi neredeyse ülkemizde sıfırlanmak üzere. Ama bir noktayı şey yapayım.
Harika, buyurun.
Çok yeni bir bilgi. Çinli bir araştırıcı fare embriyosunda yeni bir teknoloji var, CRISPR diye. O teknolojiyle hatalı geni değiştirip sağlıklı embriyo elde edebildi. Bu belki bir 10 yıl sonra çok rahatlıkla pratiğe de girebilir. Çünkü talasemide çok hızlı gelişme olur ve o gelişme neredeyse bütün hastalıklara ufuk açar, yol açar. Onu da burada eklemekte yarar var. Ama şu anda tabii bu söylediğim söz konusu olamaz.
En çok demir eksikliği anemisiyle karışılıyor. Kesinlikle. Ve geç tanı koyuluyor diye biliyorum. Doğru mu?
Taşıyıcılık açısından evet. Bize gelen vakaların büyük bir bölümü demir eksikliği nedeniyle tedavi alan hastalar. Ellerinde bir tomar reçeteyle gelirler. Aslında son derece basittir teşhisi. Al yuvarları çok yüksektir. Ortalama eritrosit volümleri de düşüktür.
Küçücük küçücük.
Evet.
Kan hücreleri vardı, kırmızı kan hücreleri
testi
vardı.
Testi çok kolaydır ama tabii bu yavaş yavaş ortaya yani tanıya giderken kullandığımız teknikler sonra daha ileri teknikler yapılabilir.
Aslında doğru da değil pek çok hasta için demir tedavisi vermek
kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle evet.
Peki bu zaten talasemi eskiden bu talasemi hastaları diyeceğim, taşıyıcıları demiyorum. Yani toplumda zaten taşıyıcılığını çok daha fazla görüyoruz. Hastayı az olarak görüyoruz.
Oranı tabii şöyle değişiyor toplumun bulunduğu yere göre değişiyor. Bulunduğu yer diyelim.
Demografik olarak değişiyor.
Batı Trakya göçmenlerinde %10 civarında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde %12-14 arasında değişiyor taşıyıcılık oranı. Sparta'da işte %6, Muğla'da %6. Yani 100 kişiden 6'sı taşıyıcı. Çukurova bölgesinde yer yer daha yüksek olabilir, daha düşük olabilir.
Çok göç aldığı için olabilir.
Evet, olabilir. Batman'da yüksek, %6 civarında. Biz 6'yı yüksek görüyoruz. Bir de Antalya'da %10 civarında taşıyıcılık oranı var. Edirne, Kırklareli, o taraf daha çok tabii Trakya'ya yakın olduğu için %8 civarında, 6-8 civarında değişiyor. Ama Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da oran son derece düşük. 2000'de 1 civarında falan.
Eskiden bundan 20 yıl öncesinden bahsedeceğim. Beklenen ömür süresi gerçek talasemi hastalarında 18 yıl gibiydi, çok kısaydı. Bu tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle ömür süresi uzadı mı?
Kesinlikle. Şöyle, ben mesleğe başladığımda tanı koyduğum bir hasta şu anda 40 yaşında.
Yani harika.
Peki bu daha da yaşıyor. Şu anda evlenenleri var aralarında. Çocuk sahibi olanlar var. Tabii olamayanlar var ama normal hayatlarını sürdürüyorlar.
Şimdi o kadar sık görüyoruz ki taşıyıcılığı aslında poliklinikte ben de çok gördüğüm için. O zaman mutlaka eğer taşıyıcılık varsa danışmanlık alsınlar değil mi? Genetik testlerini yaptırsınlar.
Kesinlikle.
Çünkü talasemi hastası olduğunuzda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Klinik olarak daha ağır tablolar oluyor. Onun için burada mutlaka sizin ağzınızdan vurgulayalım istiyorum ben.
Kesinlikle katılıyorum size.
Evet. Genetik çok önemli.
Genetik
burada.
Çok evet. Önemli. Genetik testleri evet. Yaptırmak çok önemli. O evlilik öncesi olan testler hani hep eziyet gibi gelir ya. Yani bir dünya işin arasında, 12 hazırlıkların arasında gidip kan vermek. Evet. Hani çok böyle külfet gibi mi gelir? Eziyet gelir işte hepimize.
Bir taraftan da korku getiriyor. Yani korkuyorlar bir şey çıkarsa diyerek böyle korkuyla da gidiyorlar. Onun da gerginliği var. Onu da biliyorum.
Öyle mi?
Tabii.
Ama evet. Mutlaka yaptırmak
yaşayan
lazım.
Yaşayan biri olabilir. Bizim dönemimizde sifiliz vardı. Sifiliz içinde.
Değil mi? Evet. Ne kadar çok şey değişti.
Değişiyor tabii. Şimdi bugün işte hem HIV'e bakılıyor hem başka. HIV herhalde tercihle bakılıyor. Standart değil.
Aslında ona da bakmak lazım Eliza testiyle.
Evet. Bence de
mutlaka bakmak lazım. Eliza
yaptırmakta fayda var.
Bir de ailesel Akdeniz ateşi. Bu hani Akdeniz var ya ikisinde de, onun için hep birlikte olduğu düşünülür ve bunlar çok karıştırır aslında. Peki bu ailesel Akdeniz ateşi nasıl bir hastalık?
Zaman zaman periyodik olarak ateşlenmeler söz konusu oluyor. 2 ya da 3 gün bazen 4 gün süren yüksek ateş, klinik bulgu olmuyor. Kendiliğinden herhangi bir ilaç vermeden de ateşler düşüyor.
Peki
genetik bir hastalık.
Değil mi? O da bir genetik hastalık. Daha sonraki bir programımızda hocam bunu
daha detaylı konuşalım.
Evet, konuşmamız lazım.
Size doyamadık hocam çünkü çok güzeldi anlattıklarınız. Bizi bilgilendirdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
ağzınıza
ederim.
Sağlık. Bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz.
Çok
daha yeni kitaplar bekliyoruz sizden.
İnşallah.
Neyse ben sorumluluğu verdim. Evet, bugün de sonuna geldik. Yine çok güzel, çok keyifliydi. Bizi dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için, belki de hayatınıza dokunabildiğimiz için, buna izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine başka konular, konuklarla birlikte tekrar burada olacağız. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yeni haftada görüşene dek mutlu kalın.
Sağlıkla kalın.
Radyo Doktoru.